Türkiye'de göç ve iltica. Yeni bir programa başlıyoruz bugün. Türkiye'de göç ve iltica. Program yapımcınız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Dilek Beyhan Günal. Her perşembe 14 haberlerinin hemen ardından sizlerle birlikte olacağız. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük göç akını günümüzde yaşanıyor. Dünyada 2013 yılı boyunca evlerini terk ederek bir başka ülkeye sığınan ya da ülkeleri içinde yer değiştirmek zorunda kalan insanların sayısı 50 milyonu aştı. Yarısından fazlasını çocukların oluşturduğu bu sayının artmasının en önemli sebeplerinden biri Suriye krizi. Göç artık dünyanın ve coğrafi konumundan dolayı Türkiye'nin önemli gerçeklerinden biri. Anadolu tarihte pek çok kez olduğu gibi yine kucak açıyor kendisine sığınanlara. Türkiye'de Göç ve İltica adlı programda dünyada ve Türkiye'de göç olgusunu gündeme getireceğiz konuklarımızla birlikte. Siz de programımıza görüş ve düşüncelerinizle katılmak isterseniz telefon numaralarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. Göçün uluslararası politika ve işlerdeki önemi. Göç, göçmen, mülteci ve sığınmacı kavramlarına genel bakış. Göçün etkileri ve uluslararası alanda göç yönetimine ilişkin sözleşme hazırlanması ihtiyacı. Milletler Cemiyeti'nden Birleşmiş Milletler'e geçiş. Savaşlar ve insan hareketleri neticesinde uluslararası belgelerin hazırlanması ihtiyacı. 1951 mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi. 1967 New York Protokolü. Dünyada hareket halinde olan kişiler ve sayılar. Bir sonraki programda gündemimize getirilecek başlıkları sizlere aktardık sevgili dinleyenlerimiz. Şu anda stüdyomuzda Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Başkanı, Orta Doğu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyayüz bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk.
Merhaba, iyi yıllar diliyoruz
size.
Size. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak bizimle birlikte. Siz de stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Size de iyi yayınlar diliyoruz, iyi yıllar diliyoruz. Evet.
Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle İbrahim Bey'e hoş geldin diyoruz.
Teşekkür ederim.
Buraya katıldığı için. Yalnız Dilek Hanım, birkaç isterseniz böyle birkaç giriş sözüyle başlamak isterim.
Buyurun. Yani bugün, biz çok özür diliyorum. Evet, hemen sözünüz başlamadan önce söyleyeyim dinleyicilerimize. Bugün ele alacağımız konu başlıklarını sıralamadık. Bugün değil. İlerleyen programlarda ele alacağımız konu başlıklarını ilk program olduğu için sevgili dinleyicilerimize bir duyuralım istedik. Elbette çok yoğun.
O iyi oldu çünkü tam da onu diyecektim. Biz bugün daha çok bu programın önemini, yani bu programı niye yapmayı düşündük?
Elbette.
Niye önemsiyoruz? Onunla biraz başlamak istiyoruz. Tabii ki bizim asıl bu konu gününkü uzmanımız İbrahim Bey. Ben isterseniz sadece kısaca bir takım bu göç boyutuyla, bu uluslararası göç boyutuyla ilgili bir takım sözler sarf etmek isterim. Biliyorsunuz son 20, şimdi şu ana kadar bile biliyorsunuz Türkiye'den göçü hep konuştuk. Fakat öyle görünüyor ki artık göç genelde uluslararası bir fenomen haline geldi. Yani aslında uluslararası ilişkilerin vazgeçilmez bir boyutu haline geldi. Ve siz de vurguladınız, birçok insan farklı nedenlerinden dolayı, o tanımlara geliriz, kendi ülkelerinden kaçmak zorunda kalıyorlar. Onları konuşacağız. Ve Türkiye'de artık işin önemli tarafı sadece Suriye krizinden dolayı değil, ama o da önemli bir faktör. Ve şu an Türkiye'de 2 milyona yakın sadece Suriye'den gelen, kaçmak zorunda kalan, gitmek zorunda kalan insanlar var. Fakat genelde bütün dünyaya baktığımız zaman dünyadaki bütün gelişmeler gösteriyor ki dünya bu insanlarla yaşamak zorunda. Onlara insani koşulları sunmak zorundadır. Ve Türkiye'de artık sadece bir transit ülkesi de değil. Çünkü öyle bir şey hep konuşuldu daha önce. Yani Türkiye'ye gelen insanlar genelde Türkiye'yi bir köprü olarak kullanıp daha farklı
başka
yerlere gidiyorlardı. Fakat Türkiye artık gerçekten göç alan bir ülke durumuna geldi. Bir hedef ülkesi haline geldi ve birçok insanların insan. Onu da İbrahim Bey de anlatır. Zannedersem uzun yıllar bizim ülkemizde kalacaktı. Dolayısıyla daha önce hep Avrupa için konuştuğumuz bazı konular. Örneğin entegrasyon. Nasıl bu insanların yaşam ve çalışma koşullarını kolaylaştırabiliriz? Hangi politika üretebiliriz? Bütün bu konular artık Türkiye için de geçerli. Ve bu bambaşka bir olay. Yani aslında bunları da tartışmamız gerekiyor. Ve bunu da birazcık kamuoyuna da hani tanıtmak gerekiyor. Çünkü kamuoyu zannedersem Türkiye'de bu kadar büyük insan, o kadar çok fazla insan Türkiye'de var ki ama hala kamuoyunda belli bir algı, bu konuda belli bir algı söz konusu değil. Bunları bugün konuşmak isteriz. Evet. İstersen İbrahim, bu Türkiye için ne önemi var? Yani Türkiye'deki bu göç boyutu, bu ne yapılabilir, durumu biraz açıklarsan çok seviniriz.
Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. 2015 yılının da umarız 2014'te olduğu gibi insanların ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmadığı bir yıl olmasını temenni ederiz. Göç genel anlamda siz başta sayı verdiğiniz yaklaşık 50 milyon sığınmacı mülteci konumunda olan insan olmasına rağmen dünyada 230 milyondan fazla bir kişi çeşitli sebeplerle bulundukları yerlerden ayrılmak zorunda kalan insanlar ve bu 230 milyondan fazla olan grubun 50 milyonluk kısmını da bugün sığınmacı mülteci dediğimiz grup oluşturuyor. Ve gene sizin de söz ettiğiniz özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en yoğun nüfus hareketinin olduğu dönemleri yaşıyoruz ve bulunduğumuz bölge itibariyle de en önemli noktada bulunuyoruz. Bu çerçevede de eskiden beri hep Türkiye'nin stratejik konumundan bahsedilirdi. Bu stratejik konumun ne demeye geldiğini belki bugünlerde çok daha iyi anlıyoruz. Özellikle komşu ülkelerimizde olan biten siyasi, ekonomik olaylar Avrupa ile yani gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ve geri kalmış ülkeler arasındaki köprü olma konumundan ötürü Türkiye bugün bugünlerde oldukça kritik dönemler yaşıyor diyebiliriz. 2 milyondan fazla Suriyeli olmakla beraber 200 bin kadar da Irak, Afganistan, İran gibi ve Afrika ülkelerinden gelen sığınmacı ve mülteci nüfusunu yaşamaktayız. Tabii bu göçün zorunlu olan kısmı. Yani zorunlu sebeplerden ötürü dini, siyasi, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti gibi nedenlerden ötürü ülkelerinden ayrılanları misafir etmekteyiz. Bununla beraber ekonomik sebeplerle gelen de oldukça yoğun bir grup söz konusu.
Bir şey sorabilir miyim İbrahim? Bu tanımlar zaten çok karmaşık değil mi artık? Yani iç içe giriyor. Mesela bu göç edebiyatında, göç araştırmalarında böyle hep böyle tipolojiler yapılır. İşte ne bileyim kayıtsız göçmenler, yerleşenler, ekonomik göçmenler, siyasi göçmenler. Böyle bir ayrım artık herhalde yapılamıyor çok fazla. Çünkü artık bütün o koşullar öyle iç içe girmiştir ki. Böyle bir zaten Birleşmiş Milletler de sanırsam o ayrımları sürekli yeniden tanımlama ihtiyacı içine girmek zorunda kalıyor.
Evet, özellikle
yani net tanımlar yapılamıyor.
Örneğin ekonomik sebeplerle göç edenler ile ülkelerindeki iç karışıklıklar nedeniyle göç edenler her daim ayrılmıştır. Fakat bugün hem ekonomik hem siyasi hem dini sebeplerden ötürü ülkelerinden ayrılanlar iç içe geçmiş durumda. Bununla beraber tabii göçün sebeplerine baktığımızda özellikle doğal afetler, tsunami, deprem gibi, kıtlık gibi sebeplerden ötürü de aynı zamanda hem ülke içinde yer değiştiren hem de bir ülkeden başka ülkeye gitmek zorunda kalan kişiler de var. Bu doğrultuda sizin de dediğiniz gibi hocam örneğin iklim mültecileri konusu bugün dünyada oldukça tartışılabilir bir konu olmaya başladı. Normalde doğal afetler mülteci tanımının içerisinde yer almamasına rağmen bugün ciddi anlamda tartışılabilir bir konu haline geldi özellikle.
Ben bir şey daha söylemek isterim. Çünkü genel bir giriş. Bir de şunu görmemiz lazım. İbrahim Bey çok güzel söyledi. Bu çok daha fazla aslında bilinenin çok daha fazla sayıda insan bir yerden bir yere göç etmek zorunda kalıyor. Biz aslında sadece o iceberg'in meşhur tepesini görüyoruz. Örneğin Afrika'da diyelim ya da Asya'da ya da bir ülkenin içerisinde Çin'de diyelim o kadar iç göçte var ki yani çalışmak için gidenler var. Yani bir yıl çalışıp 6 ay çalışıp gidip geri gidenler var. Ya da bir fakir ülkeden biraz daha az fakir bir ülkeye göç etmek durumunda kalanlar. Bunların büyük bir kısmı istatistiklere bile girmiyor. Dolayısıyla bu fenomen hakikaten o kadar büyük bir boyuta sahip ki değil mi? Öyle bir sorun da yaşıyoruz ve daha sonra konuşuruz. Bütün işte dedim ya bütün bu tanımlar, insanları tanımlar çabaları, bütün bu karmaşık ilişkiler bağlamında çok biraz da yetersiz kalabiliyor. Evet. Bunu biraz Türkiye'de yaşıyoruz sanırsam bu yetersizliği.
Evet hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça karışık dönemler geçiriyoruz. Dediğiniz gibi birçok insan yerini değiştirmek için çeşitli ekonomik güçlere ulaşmaya çalışırken örneğin kaçakçılar aracılığıyla yer değiştirmeye çalışırken ya da tanıdıkları akrabalarının yardımıyla yer değiştirmeye çalışırken birçok insan daha da kötü koşullarda olmasına rağmen yer değiştirecek fırsat bile bulamıyor. Hı hı. Yani bu da dünyadaki kaynakların eşitsiz bir şekilde dağılımı neticesinde aslında bizlerin sürekli şahit olduğu haberlerde karşılaştığımız kaçak göçmen hikayelerinin dışında birçok insanın kaçacak bir fırsat bile elde edemediğini de bugün dünya koşullarında muhakkak
yani
söz
aslında
etmeliyiz.
Şunu bile diyebiliriz aslında göçmek isteyen bir sürü insan işte İbrahim Bey de anlattı yerinde bile kalabiliyor. Yani aslında çok daha fazla göçmen var potansiyel olarak ama o insanlar göçmek için bile ne para ne enerji ne güç hiçbir şey bulamıyorlar. Ve dolayısıyla bir sürü yerinde bulunan o göçme fırsatı bulmayan insanlar var. O rakamları da göz önünde bulundursak rakamlar herhalde çok daha fazla olur evet, değil mi? Dolayısıyla evet. Bu artık böyle özellikle son 20 yılda sanırsam korkunç boyutlara da vardı. Sizin de dediğiniz gibi bu eşitsizlik bağlamında ve bunların tabii aslında çözümü o eşitsizlik koşulların gidermesinde yatar ama işte bütün o STK'lar ve konuşacağımız bütün bu çalışanlar aslında birazcık da o nasıl söyleyeyim insanların günlük ani ihtiyaçlarını karşılamaya çabalıyorlar. Ama tabii bu göç olgusunun, onun için de burada konuşma fırsatını bulmamız iyi oluyor. Aslında göç olgusunun çok daha derin nedenleri var. Çok daha farklı ve aslında uzun vadede ancak çözülebilecek nedenleri de olduğunu da söylemek gerekir.
Evet. Bu çerçevede Türkiye'de bakarsak uzun yıllardır hep Türkiye'den yurt dışına çalışmak amaçlı giden kişilerden söz edildi. Son dönemde tabii Türkiye'de çalışmak amaçlı gelen kişilerin sayısı bölgesel istikrarsızlıklar sonucunda artmış bulunmakta. Bununla beraber özellikle 2000'li yılların başından itibaren Avrupa'daki değişen dengelerin hem ekonomik hem sosyal sebeplerden kaynaklı değişen dengelerin bir sonucu olarak da artık insanlar batıya çok fazla gidemez oldular ve batıya da en yakın ülke bir köprü görevi üstlenen Türkiye artık zorunlu bir varış noktası da olmaya başladı. Sadece gelişen bir takım ekonomik durumların yanı sıra Avrupa'ya gidememekten kaynaklı Türkiye'nin bir varış noktası olma durumu da söz konusu. Fakat tabii sebeplerin çoğunun zorunlu sebepler olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle bugünlerde hatta bugün bile Irak'ta olan bir tane olaylardan ötürü 125 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını da buradan söylemek gerekir. Tabii bunun Türkiye'ye yansımaları da çok farklı olabiliyor. Bununla beraber göçün sonuçlarının tabii uluslararası boyutta paylaşılması yani bu yükün ortak bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Genelde bölge ülkeleri, komşu ülkeler örneğin Suriye krizine baktığımızda bugün Ürdün olsun, Lübnan, Türkiye gibi ülkelerin ciddi bir yükü bulunmakta. Göçün olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz da bir takım etkileri olabiliyor. Dolayısıyla göçün bir şekilde yönetilmesi, organize edilmesi artık zorunlu bir hale gelmiş durumda.
Bu noktada bir şey sormak isterim yine İbrahim. Çünkü biz bu programı biraz da hani şey için yapıyoruz, algı. Hani iki, zannedersem iki hedefimiz var. Birincisi bilgilendirmek. Çünkü artık öyle bir boyuta geldi, bunu konuştuk. Aynı zamanda zannedersem bir algı yaratmak, değil mi? Çünkü bu kadar, çünkü biz Avrupa için bunu hep konuştuk. Hani Avrupa'da da 60 yıllık bir emek göçü süreci var. Ve burada hep şey dedik. Hala Avrupalılar bu konuyu kısmen tabu haline getiriyorlar, kabul etmiyorlar, kabul etmek istemiyorlar vesaire vesaire, ki bunlar sosyal dinamikler. Ve Türkiye için de zannedersem benzer bir durum söz konusu, değil mi? Türkiye'de o kadar çok insan yaşıyor işte dediğin koşullarda, gelen koşullarda, ama hala bu göç algısı var mı? Mesela bizim insanlarımız zannedersem bu boyutların hala farkında değiller. Evet. Ya da işte uluslararası, hem uluslararası boyutta hem Türkiye boyutunda bu işin çok çabuk bir şekilde bizim hayatımıza da müdahale olabileceğini. Biz daha önce şey konuştuk Dilek Hanım sizinle. Evet. Hani herkes aslında göçmen olabilir. Evet. Fakat bu dünyada hele böyle olabilir. Fakat bunun farkında değiliz, değil mi? Türkiye'deki insanlar da bunun aslında evet, farkında değil. Bununla ilgili
aslında,
ne dersiniz?
Türkiye'de sadece vatandaşlar değil, politikacılar da bu göçün sonuçlarına ilişkin şu ana kadar çok sistemli çalışmalar yapmışlardır diyemeyiz. Çünkü bildiğiniz gibi Avrupa özellikle 1950'lerden sonra göçün çeşitli boyutlarını bir şekilde yaşamış ve kendi kamu düzenlerine bir şekilde bu göçün sonuçlarını uyumlaştırmaya çalışmışlar. Örneğin hemen hemen her partinin göçmenlerle ilgili parti programlarında bir programı, bir yorumu, vaatleri, yapacakları ya da yapmayacakları var iken Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de henüz siyasi partilerin göçmenlere ilişkin yaklaşımını olumlu ya da olumsuz anlatabilecekleri ya da göçmenlere ilişkin yapılabilecek düzenlemeleri parti programlarına aktardıklarını söyleyemeyiz.
Ama yine bazı gelişmeler var değil mi? Olumlu gelişmeler son 10 yıl içerisinde. Yani daha sistematikleştirme çabaları, işte bu konuyu görenler var. Göç idaresinde uyum birimleri kurulur. Yani mesela bu Suriye'de gelen insanların bir kısmının burada kalabileceği gerçeği görülüyor, kabul ediliyor, değil mi? Böyle bir şey de var ama. Böyle bir
evet,
olumlu gelişme
özellikle,
var.
Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde mevcut yasalarının Avrupa mevcut mevzuatıyla uyumlaştırılması sürecinde Türkiye'den de belirli konularda ilerleme sağlanması beklendi ve 2005 yılında bir iltica eylem planı hazırlandı ve bu iltica eylem planı çerçevesinde Türkiye'nin bu alanı düzenleyen bir takım mevzuat çalışmaları yapılması öngörüldü. Bu çerçevede de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü adlı İçişleri Bakanlığı bünyesinde ayrı bir genel müdürlük kuruldu. Ve bu artık göçün Türkiye'de, göçe bakışın Türkiye'de sistemli, organize ve planlı bir şekilde olması gerektiği bakış açısını siyasilerin de gördüğünü, tabii bunda Avrupa Birliği'nin de muhakkak etkisi var, fakat bunu artık Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinden değil, kendi ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğinden hareketle yapması gerekiyor ve son gelişmelerde bu doğrultuda aynı şekilde alanı düzenleyen mevzuat, yani daha önceden genelge ve yönetmeliklerle bu alan idare edilmeye idare ediliyordu. Fakat şu anda artık Türkiye'nin bir uluslararası koruma kanunu var ve bu kanun çerçevesinde yapılan işler daha açık, net, uygulayıcıların belli olduğu bir alan haline gelmeye başladı. Tabii ki bu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün de tam Suriye krizinin ortaya çıkmış olduğu dönemde kuruluyor olması biraz da onları zor durumda bırakacak bir durum. Kaldı ki 2 milyonluk bir nüfusu herhangi bir Avrupa ülkesi ya da Amerika ya da diğer ülkeler böyle bir nüfusla kısa bir süre içerisinde karşılaşsalardı aynı sıkıntıların, belki daha büyük sıkıntıların o ülkelerde de yaşanabileceğini söylemek gerekir. Tabii biz daha çok bölge ülkelerine yakın gelenek, görenek ya da duygusallıklarımız bile belki aynı noktada. Göçün etkisi, Türkiye göçün etkisi toplumda nispeten daha tolere edilebilir bir vaziyette şu an için.
Bu konuda bir şey ekleyebilir miyim İbrahim? Demin bir şey dedin. Aslında bu gidişat daha doğru değil mi? Dedin ki hani Avrupa'da biz bunu hep konuştuk ayrıca. Evet. İşte parti liderleri, politikacılar sürekli beyanlarda bulunuyorlar, seçim propagandasında kullanıyorlar falan filan. Türkiye'de bunun olmaması aslında iyi değil mi? Hani şu an zeminde bir şeye başlıyor. İşte STK'lar bu alanda çalışıyor. Bunun STK'ların önemi de onu konuşuruz daha keşfedildi. Sahada şu an önemli işler yapılıyor. Ve aynı zamanda işte hukuksal çerçeve koşullar hazırlanıyor. Ve bu noktada bunun böyle gitmesi ve daha sonra ancak belki beyanların gelmesi, partilerin programının haline gelmesi falan daha mantıklı değil mi? Evet. Yani bu aslında Türkiye için olumlu bir şey. Yani bu evet. Mesela bir politikacı diyelim. Bu önemli, hep konuşuruz bunu. Avrupa'da bir şeyler söyler. Burada göçle ilgili beyanlarda bulunur. Biz de söylememesi aslında iyi bir şey. Evet.
Şu ana değil kadar mi? Hem siyasi alanda hem de vatandaşlar arasında göçmen, mülteci kavramlarının bilinmiyor olması aslında bir avantajdı.
Bir şans aynı zamanda değil mi?
Çünkü ve bu aslında algının
bir şans.
Evet, aslında algının bundan sonra nasıl yönetileceğiyle ilgili bir durum.
Ve bakın sözünüzü kestim. Mesela biz SGD olarak diyelim. Bu konuda işte toplumsal dinamik hep diyoruz ya Batı'da. İşte toplumsal dinamikler önemli. Ve toplumsal dinamikleri toplumsal nasıl söyleyelim örgütler diyelim STK'lar gibi kurumlar, kuruluşlar üzerine çalışsa daha mantıklı. Dolayısıyla İbrahim Bey'in dediği gibi burada bir şans var, bir olasılık var. Yani burada algıyı düzgün, işte ırkçılığa gitmeyecek şekilde, bir arada yaşamayı öngören şekilde yönetebilirseniz, bu Avrupa'dan çok farklı insani bir boyuta varabilir. Bu bizim şansımız
evet,
aynı
yani
zamanda.
Aslında Türkiye'de hani Türk insanına baktığımız zaman hani o sizin söylediğiniz gibi ırkçı söylemler ve düşüncelerin çok da fazla oluşacağını
İşte oluşmaması için de çünkü biliyorsunuz bu ırkçılık dediğimiz şey yapısal bir şey. Yani ille de insan içinde olan bir şey değil ama işte rekabet koşullarında bazı ön yargılar oluşabilir. İşte bu ön yargılar aslında oluşmadan Türkiye o konumda biraz öyle görüyorum. Bilmiyorum İbrahim katılır mı? STK'ların örneğin burada algı yönetimiyle birlikte o duruma gelmeyecek şekilde bunu yönetebilirler. Evet. Ve burada Türkiye'nin Avrupa'ya kıyasla büyük bir avantajı hala var diye.
Avrupa hani göç politikasını günümüze kadar ne şekilde getirdi? Hani bunu biz gözlemledik. Burada
biz bundan ders alabiliriz
ama
aslında.
Şöyle bir şey var. O zaman göçmen ve göç şu şekildeydi. Onlar istediler. Şimdi onlara misafir
ama bakın,
işçi olarak
işte bak,
istendi.
Ama
hani burada o kavramları belki
şey.
Söylemek lazım. Göç. İşte şöyle, göçmen, mülteci.
İki boyut var ama soru yaparız.
Sığınmacı
İki boyut
gibi,
var Dilek
hani.
Hanım. İstemelerine rağmen bu boyuta
evet,
geldi.
Evet istemelerine rağmen
biz istemememesine rağmen hala bu insani boyuta doğru geliş, bu işleri yönetme evet. çabamız var ve potansiyelimiz var. Evet. Yani bir de şu avantajımız var. Biz onlardan ders alırız. Oraya bakıp aslında yapmamak gerekenleri aslında gördük ve bunları yapmamamız gerekir. Ve aslında şöyle bir şey de söyleyeyim program için. Bizim aslında böyle bir program yapmamız bile aslında belli bir algıyı olumlu anlamda, insani anlamda bir algı yaratma çabasıdır. Örneğin Almanya'da bir örnek vereyim. Almanya'da hiçbir zaman yani 61'de işte Türkiye'den insanlar getiriliyor. Fakat o yıllarda hiçbir zaman örneğin böyle bir program yapılmadı. Evet. Şimdi Türkiye'de bu iş bu boyutlara geliyor ve aynı zamanda böyle bir program yapıyoruz. Şimdi bu programın çabası da elbette bu olayın insani boyutunu gündeme getirmektir.
Yani dernekler hani hemen sığınmacılar ve göçmenler dayanışma derneği olarak buradasınız.
Evet, mesela.
Yani bu önemli şeyler.
Yani özellikle şunu belirtmekte fayda var. Göçmen algısı eğer negatif ise bunu olumluya değiştirmek, çevirmek oldukça zor. Fakat herhangi bir algı yoksa ya da nötrse bu algının olumlu bir şekilde evrilmesi için bir fırsatınız var demektir. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin böyle bir fırsatı var. Fakat Suriye krizi bu algıda aslında bir dönüm noktası oldu. Tabii burada bu insani durumun çok fazla politize edilmemesi de gerekiyor. Yani biz bir yandan partilerin programlarında göçmenler ya da mültecilerle ilgili herhangi bir belirleme olmadığını söylüyoruz. Fakat bir saatten sonra partiler bunu kullanır bir vaziyete gelirse, hı hı, bu olayın insani boyutunun gözden kaçmasına da sebep olur. Bu aynı zamanda bir tehlikedir. O yüzden aslında hem siyasi alanda hem vatandaşlar arasında bu algının nasıl yönetileceği, nasıl evrileceği oldukça önemli. Yani göçün belki kazanımları boyutunda bunu değerlendirmekte fayda vardır. Örneğin Birleşmiş Milletler'in de bir sloganı vardır. Einstein da bir mülteciydi diye. Yani mülteciler ya da göçmenler sadece bohçalarını alıp giden insanlar değillerdir. Bilgilerini, birikimlerini, deneyimlerini yanlarında getiren ve bunları da yeni belki vatan olarak seçtikleri ya da hayatlarının devamını sağlayacakları bölgeye katacakları birçok şey var. Bunun da vurgulanması gerekir. Kaldı ki yanılmıyorsam Nobel ödülü alan, matematik ödülü alan kişilerden biri Türkiye'de kalmış bir mülteciydi ve Türkiye'den bir başka ülkeye yerleştirildi. Bununla beraber birçok örnek var tabii.
Ama şimdi günümüzde baktığımız zaman söylediğiniz gibi hani bu şekilde söylemleri olan Birleşmiş Milletler Türkiye'ye gelen Suriyeli göçmenler konusunda çok da fazla yardım etmediğini görüyoruz. Yani mesela Türkiye'nin çabası var. AFAD bu konuda çok fazla kendi çabasıyla Suriyeli mültecilere yardım ediyor. Kızılay bu anlamda.
Şöyle aslında genel olarak Türkiye biraz yalnız da kaldı diyebiliriz. Evet. Örneğin geçenlerde Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması vardı. Özellikle bu Suriye'nin kuzeyindeki Kobani, Ayn el-Arab bölgesinden Türkiye'ye 3 gün içerisinde 200 bine yakın insan geldi. Türkiye'ye 3 gün içerisinde gelen toplam kişi sayısı Avrupa'ya 3 yıl içerisinde giren kişi sayısından daha fazlaydı. Dolayısıyla aslında ne kadar büyük bir iş yoğunluğunun ya da mücadelenin içerisinde olduğunu da gösteren bir durum Türkiye'nin.
Burada bir şey eklemek isterim. Benim dediği çok önemli. Örneğin Almanya'da şu an benim bildiğim 20-25 bin civarında Suriyeli var. Bunların 10 bini aile birleşimi bağlamına gelmiştir ve her 5 binlik kontenjan artışı konusu büyük sözlerle tartışılır. Ki İbrahim Bey'in dediği gibi bize 250 bin yani sadece o bölgeden 250 bin insan bir günde gelebiliyor. Dolayısıyla hakikaten Türkiye çok büyük bir nasıl söyleyelim bir şeyi çözmek zorunda kalıyor. Ve burada önemli olan bunu da vurguladı İbrahim Bey zaten. Bunu bu aşamada bana da kalırsa biraz siyasi söylemlerden hani burada siyasi söylemlerimiz kendi sohbetlerimizde olabilir. Ama dediğim gibi bu kadar büyük insan sayısının karşısında bu işi kışkırtmamak için bu boyutta bu anda diyebiliriz ki örneğin gerçekten sahada çalışanlara biraz bırakmamız lazım. O Türkiye'nin avantajı. Hani dediğim gibi STK'lar bu alanda çalışıyorlar ve STK'lar o boyutları görebiliyorlar. Dolayısıyla o boyutları görerek o algı yönetimini daha sağlıklı yapabiliyorlar. Ve benim de gördüğüm kadarıyla burada AFAD gibi kurumlar, işte göç idaresi STK'larla da böyle bir olumlu bir işbirliği içerisinde hareket ediyor. Değil mi? Onu diyebiliriz aslında.
Çünkü bu işin yalnızca devlet kurumları ya da devletin ilgili birimleri tarafından yapılamayacağı artık görülmüş durumda.
Ama uzun zamandan beri görüldü değil mi? Evet, 10 yani, yıldan beri bu görüldü aslında.
Gittikçe hani sivil artıyor. Toplumun alana dahli yaygınlaşıyor. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Krizin 4. yılındayız ama uzun süre bitecek gibi de gözükmüyor. Örneğin Lübnan'da 30 yıl kadar bir iç savaş yaşanmıştı. Biz şu anda 4. yıldayız. Umarız çok uzun sürmez. Fakat kişilerin vatanlarından ayrı kalma süreleri uzadıkça aslında geri dönme olanakları da azalıyor diyebiliriz. Çünkü ana vatanlarında yeniden bir hayat kurma eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ve bu çerçevede Türkiye'nin de artık bu kişilere misafir bakış açısıyla değil, beraber yaşamanın olanaklarının nasıl mümkün olacağı bir sistem kurulur. Bunun üzerinde çalışması faydalı olacak.
Aslında ne kadar benziyor konular değil mi? İşte bir zamanla işte konuk işçi olarak Avrupa'ya gelen insanlar da İbrahim Bey'in dediği gibi artık orada yaşıyorlar. Yaşam ve çalışma merkezleri oralar ve orada yaşıyorlar. İşte aynı durumla biz karşıya karşıya kalabiliriz. Ama daha önce vurguladığımız bunun olumlu etkilerini. Çünkü biz daha hep şey konuştuk. Örneğin bir göç edebiyatı var, sanat var, şunlar bunlar var. Belki Türkiye'de aslında bu olaylara bu şekilde bakabilirse baştan itibaren ve dediğin gibi İbrahim bir arada yaşamayı, işte çok kültürlülük hep konuştuk. Biz de artık Avrupa'da konuştuğumuz benzer bir şekilde çok kültürlülük tartışmaları olacaktır. Ve bunu olumlu bir şekilde yönetirsek bunun olumsuz etkileri belki Türkiye'de daha az görülecektir.
Evet,
Avrupa'dan.
Aslında Türkiye çok önemli. Kültürlü yaşama her i̇şte zaman için alışkındır.
Alışkın ama bu gerçekten çok farklı bir çok kültürlülük
daha boyutu
olacaktır.
Daha bir değişik olacak boyut
ve bu daha Avrupa'ya benzeyen bir boyutta daha yönetilmesi gerekecektir. Evet. O önemli olan odur.
Efendim süremiz su gibi aktı geçti evet. Diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Başkanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Doktor Mehmet Okyayüz bizimle birlikteydi. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavalak bizimle birlikteydi. Bizler haftaya Perşembe günü 14.05'te yine burada olacağız. Görüşmek umuduyla, hoşça kalın. Türkiye'de göç ve iltica.